Ama işin aslı o değilmiş yani. Tapmadıklarını.
Yani tapmak derken ne?
Yani önünde secde edip böyle.
He. Şimdi bak.
Tapmak deyince biz öyle çünkü.
Putlara tapmadıklarını deyince putlara tapıyorlardı ama tapmak denilen şey nedir bak? Bizim Türkçe'ye tercüme edilen şekli abade, ibadet etmek. Tapmak şeklinde tercüme ediliyor bazen. İbadet ediyorlardı, kulluk ediyorlardı. Yani Ebu Said Hoca'nın orada söylediği ifade şu. Yani onlar putların önünde secde etmiyorlardı diyor. Yani günümüzde mesela hep öyle lanse edilir, öyle anlaşılır. İşte onlar puta tapıyordu dendiği zaman sanki işte bu taşların önünde secde ediyorlardı gibi anlaşılıyor. Evet. Ebu Said Hoca işte burayı açıklıyor. Yani ibadet kelimesi sadece işte bir putun önünde, bir taşın önünde secde etmek, eğilmek demek değildir. İbadet çok şumullü bir kelimedir. Bak, daha önceki derslerimizde hep bunları açıkladık. Korku bir ibadettir. Sevgi bir ibadettir. Manevi yardım isteği, dua ibadettir. Yemek, giyinmek, tuvalete gitmek, çıkmak, bunlar fıtri hasletlerdir. İbadete dönüşebilir. Şimdi nasıl ibadet dönüşüyordu bunlar?
Peygamber Efendimiz'in yaptığı.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela yemeği şöyle yiyeceksin. Helalinden yiyeceksin, sağlığından yiyeceksin, besmele çekip yiyeceksin. Ne oluyor o zaman? İbadet oluyor bunlara ittiba ettiğin zaman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak yaptığın zaman. Şimdi müşriklerin yani Mekke müşriklerinin buradaki problemleri şunlarydı. Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi büyük putlar yani adlarına taşlar dikilmiş olan büyük putlar olarak kabul edilen putlar aslında zamanında hayırlı işler yapmış kimseleriydi. Bunlar öldükten sonra kabirleri ziyaretgah haline getirilmişti. Lat'ın, Uzza'nın mesela Lat ile Uzza Efer ra'aytumul Late vel Uzza ayetinde, Necm suresinin 19. ayetinin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu böyle açıklıyor. Yani Lat ve Uzza hacılara sevik dağıtan yani onlara ekmeklerini yağ bandırıp hacılara yemek dağıtan kimselerdi diyor. Bunlar öldükleri zaman kabirleri ziyaretgah haline getiriliyor. Daha put yok bak. Adlarına taş dikme yok. Şirk başlıyor ama. Taşlardan önce başlıyor şirk. Bunlara ibadet taşlarının dikilmesinden önce başlıyor. Evet. Putlarının dikilmesinden önce başlıyor. Evet. Kabirleri ziyaretgah haline getirildi. Öyle ki halk arasında, bu da yine Buhari'de Bakara suresindeki ayetin tefsirinde geliyor. Her kim Lat ve Uzza'nın kabrini ziyaret etmeden hac yaparsa, hac vardı çünkü onlarda, hac yaparsa bunların hac makbul değildir demeye başlamışlardı. Yani Lat ve Uzza'nın kabrini ziyaret etmeyi haccın rükünleri menasiki haline getirmişlerdi adeta. Putların dikilmesi ise Amr bin Luhay el-Huzayni Şam taraflarında bazı putperestlerin putlara taptığını görüyor. Yani taşlara taptığını görüyor. Onlardan gördüğü şekliyle Mekke'ye getiriyor bu adeti. Bunun ticareti falan da başlıyor. Mevcut otorite bunun ticareti üzerine ayakta durmaya başlıyor ondan sonra. Bunlara karşı gösterilen saygıya. Yani nasıl ki bugün işte demokrasinin temeli Atatürkçülük falan filan gibi kabul ediyorlarsa işte Atatürkçülüğe halel getirilecek en ufak
yoldan
bir şey.
Yoldan geçerek durduruyorlardı abi. Var ya bu İstiklal Marşı'nda. Yoldan geçiyor.
Evet.
Ya.
Tabii. Yani İstiklal Marşı'na doğru saygı
aynı abi.
Gösterilmemesini işte Cumhuriyet'e yönelik en büyük tehdit olarak görüyorlarsa onlarda da aynı şekilde anlayışlar vardı. Yani Mekke müşrikleri ile bugünkü müşrikler arasında hiçbir fark yok bu açıdan. Atatürk'ü veyahut da bir başka şeyi put edinenler şirk aynı şirkin yani, içerisindedirler.
Müsnet'teki o sinek meselesinde de aynı o kavimde.
Şimdi o konuya girmeyelim. Çünkü direkt bu ümmeti ilgilendiren bir mevzu değil. Çünkü bu ümmette zorlanan kimseden yani küfre şirke zorlanan kimse eğer kalbinde iman sabitse bunda bir ruhsat var. Diliyle söylemesinde sadece. Fiilleriyle yapmasına değil bak. Sadece diliyle söylemesinde.
Çok zorda kaldım. Durabilir.
Ölümle.
Yani bu şeyde mesela.
Hayır. Zorunlu hayır öyle bir şey yok. Ölüm. Ölüm.
Ha, ölüm.
Ölümle tehdit halinde. Dilinle söylemen. Orada saygı duruşu yapman fiili bir şeydir. Hı. Dili geçer. Ve şekil olarak kafirlerin şekline girme evet. Aynı şekildedir. Şimdi yani İslam'ın kelime-i tevhid şartını yani bunu diliyle söyleyip de la ilahe illallah kelimesini söyleyip de işte sufilik gibi ekollerde ne vardır? Yine Mekke müşriklerinin aynısının fiillerinin aynısı yine burada da söz konusu oluyor. Mekke müşrikleri Allah'a ibadet edebilmek, ona güya yakınlık sağlamak amacıyla Lat, Uza gibileri ne yapmışlardı? Vesile edinmişlerdi, aracı edinmişlerdi.
Onları Allah dostu gibi görüyorlardı hocam şimdi mesela.
Değil mi? Yani Allah dostu, hakikaten Allah dostu da olabilir, hiç problem değil.
Evet.
Fakat onların ibadette vesile görülmesi müşkülat. İbadette vesile görülmez. Şimdi peygamberler ve
için.
Peygamberlerin varisi konumunda olan alimler nedir? Tebliğde vesiledir. İbadette vesile değil. İbadetteki vesileyle tebliğdeki vesileyi iyi ayırt etmek lazım. Tebliğde vasıta olmak ayrı bir şey. İbadette vasıta olmak ayrı bir şey. İbadette vasıta olmaz. Tebliğde vasıta olur. Dini öğrenmek için vasıta olur. Vasıta dini öğrenmek içindir. Mesela Kur'an-ı Kerim okursun. Mushaf bir vasıtadır. Peygamber bir vasıtadır. İlim öğrendiğin alim bir vasıtadır. Ama tebliğde vasıtadır. İbadette değil. İbadetin yönü yalnızca Allah'adır. Bizim geçerliliği için illa araya falancayı karıştırmamız lazım. Yoksa dualarımız kabul olmaz gibi bir anlayış. Cahiliye işlerindendir. Ondan sonra Mekke müşriklerinin müşkülatını en güzel şekilde açıklayan, zaman zaman söylüyoruz bunu, en güzel şekilde açıkladığı için. Müslim'in hac babında getirdiği bir rivayet var. 1185. hadis. Ne diyor orada? Mekke müşrikleri lebbeyk Allahümme lebbeyk derlerdi. La şerike leyk de derlerdi. Buyur ey Allah'ım buyur. Senin ortağın yoktur. Bunu söylerlerdi. Ama devamında şunu da söylerlerdi. Ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri yine sana aittir.
Yine sana aittir.
Vardır ki onun da bütün yetkileri sana aittir. Dolayısıyla ortak koşuyorlardı. Bizdekiler diyor ki ya biz hakikatte tasarruf edenin işte falanca velizat olduğunu iddia etmiyoruz zaten. Onlar vesiledir diyor. Yani tasarrufun yerine gelmesine vesiledir diyor. Mesela Allah Teala bir şeyi yaratacak. Falanca yerden seni sıkıntıdan kurtaracak. İşte falanca zatı biz vesile ederiz. Allah da onun maneviyatı vesilesiyle bizi kurtarır diyordu. Allah Teala'nın buna ihtiyacı mı var? Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylüyordu işte. Ancak bir ortağın vardır ki onda bütün yetkileri sana aittir diyordu. Yine yetkileri Allah'a veriyorlardı. Ama müşkülat Allah'a ortak koşmaları. Dolayısıyla Tirmizi'deki hadiste de geçtiği gibi dua, seslenmek, manevi yardım istemek ibadettir. İbadetin özüdür buyuruyor dua. Allah'tan istenebilecek bir şeyi herhangi bir mahluktan istemek şirk diye ifadesini bulur. Sağ ol. Veya istigase denilen veya tevessül etmek denilen bu tabirler kullanılan dua şekilleri Mekke müşriklerinde yapmakta olduğu fiillerdi. Yani orada Ebu Said Hoca'nın Allah selamet versin açıkladığı şey de bu. Yani ibadet illaki putun önünde secde etmek değildir. Bir kimseyi Rab edinmek illaki onun önünde secde etmek değildir. Nitekim Tevbe suresinin 31. ayetinde Allah Azze ve Celle onlar rahiplerini, papazlarını, hahamlarını, alimlerini Rabler edindiler diyor değil mi? Bu hadis, bu ayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde nasıl açıklıyor? Hadisi. Hristiyanken Müslüman olan bir sahabe hatırlayın. Boynunda bir altından bir haç ile Peygamber Efendimiz yanına geliyor. Onu çıkarat diyor. ardından bu ayeti okuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar rahiplerini, alimlerini Rabler edindiler. Ayetini okuyor. Ey Allah'ın Resulü, biz onlara ibadet etmezdik ki diyor. Niye Allah böyle buyurur? Biz onlara secde etmezdik, ibadet etmezdik onlara diyor. Peki siz onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymıyor muydunuz?
Sayıyorduk.
Öyle diyor. İşte Rab edinmek budur diyor. Yani Allah'tan başkasının helal haram koyma yetkisi olduğuna inanmaktan. Mesela günümüzde diyorlar ya, işte Allah şöyle hüküm koymuştur veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle hüküm koymuştur ama biz de içtihat ederiz, onun hükmünü değiştiririz diyorlar ya, işte bunlar da bir Rab edinilen kimseler olur bu durumda.
Hocam, bu mezhepler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
Şimdi kısmen söylenebilir. Şöyle ki mesela mezhep imamlarına baktığımız zaman bunların gayesi işte Allah'tan ve Resulünden gelenleri reddetmek veyahut da onları değiştirmek amacıyla içtihat etmiş değillerdir. İçtihat kelimesi zaten yani sahih manası, doğru manası şudur. Bir meselede Allah'ın ve Resulünün hükmünü öğrenmeye çalışmak için yapılan, sarf edilen gayretlerin tümü içtihat ismini alır. Yani şu helal midir, haram mıdır meselesinde. Allah'ın hükmü nedir diye bakarsın Kur'an-ı Kerim'e, bulursun, ne olur? Bu içtihat olur. Bunu Kur'an-ı Kerim'de araman. Onu da bulamadın, hadis-i şerife bakarsın. Bunun adı içtihattır işte. Ama herkes işte ayetleri nesh olanı, olmayanı, umum ifade edeni, husus ifade edeni bilemeyebilir. Herkes işte bu Arapçanın ve Kur'an'ın lügatinin gerektirdiği bazı hususları bilemeyebilir. Herkes hadisin nasih olanını, mensuh olanını, hükmü kaldıranı bilemeyebilir. Sahih olanı, zayıf olanını bilemeyebilir. Bu yüzden bu meselede, yani bunları bilmeyen bir insan, diyelim işte meslek ehli olup ilimle meşgul olmaya fazla vakti olmayan insanlar ne konuda içtihat yapabilir? Alime sorar. Soracağı alimin sahihinin zayıfından ayırabildiğine kanaat etmesi lazım. Sahih bir akide üzere olduğunu bilmesi lazım. Ondan sonra delil olarak kitap ve sünneti gördüğü, delil gördüğünü bilmesi lazım. Bunları bilmesi lazım. Ve bu alimin vereceği cevapta delilini sorması lazım. Yani kendi görüşün nedir değil de Allah'ın ve Resulünün şu meseledeki hükmü nedir? Ben uğraşamıyorum, bilemiyorum, ulaşamıyorum. Fırsatım yok, bilgim yok, yeteneğim yok. Babında bu meselede Allah'ın ve Resulünün hükmü nedir diye sorar. Alim de bu işe ehil bir alimse Allah'ın hükmü veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü şundan ibarettir diyerek meseleyi açıklar. Mezhep imamlarının yaptığı bu olmuş.
Evet.
Bugün öğlen vaktinde, cuma vaktinde, cuma namazından sonra da konuştuğumuz gibi Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, Ebu Hanife'ye bir hadis gelmiş. Bu hadisi rivayet eden raviler içerisinde Ebu Hanife'nin tanımadığı bir kimse var. Veya tanıyıp da kendisine güvenilmeyen bir kimse var. Ebu Hanife bu hadisle amel etmemiştir. Zayıftır böyle bir hadis. Veyahut da uydurucu bir ravi varsa, yalancı bir ravi varsa uydurmadır. Bu sebeplerle o hadisle amel etmemiş olabilir. Ama Ebu Hanife'nin bilmediği aynı hadisin, aynı metnin başka bir tariki daha vardır. Bu Ebu Hanife'ye ulaşmamıştır. Ebu Hanife'den daha sonra yaşamış bulunan bir Buhari, bir Müslim bu hadisi başka bir tarikten, sağlam bir yolla getirmiştir. Ne olmuştur? O hadis sahih vasfını kazanmıştır. Dolayısıyla Ebu Hanife aslında bu sahih hadise muhalefet etmiş değildir. Kendisine ulaşan hadis zayıf bir yolla geldiği için ona muhalefet etmiştir. Ebu Hanife'nin sahih bir hadise muhalefet edeceğini düşünmüyoruz açıkçası.
Bir taraftaydı abi Ebu Hanife.
Kufe. Irak. Şimdi böyle olunca diğer taraftan yine aynı hadis, mesela Ebu Hanife'nin tanımadığı bir kimse olabilir dedik. Bak isnad içerisinde diyelim misal veriyorum. Ebu Hanife İbrahim en-Nehai'den rivayet etmiş. İbrahim en-Nehai Alkame'den rivayet etmiş. Alkame Esved'den rivayet etmiş. Diyelim. Böyle bir isnat. Ebu Hanife bunların hepsini tanıyor. Ama tanımadığı bir ravi düşünelim. İşte Ahmet isimli bir şahıs. Bu isnat içerisinde Ahmet diye birisini görüyor Ebu Hanife. Kim bu? Bilmiyor. Yani bunun rivayetine güvenilir mi, güvenilmez mi? Durumu meçhul bir kimsenin. Dolayısıyla bu hadise amel etmemiş olabilir. Ama bir başkası, diyelim bir İmam Şafii'yi ele alalım. İmam Şafii'ye bir bilgi ulaşıyor ki Ahmet güvenilir bir ravidir. Bu bilgi Ebu Hanife'ye ulaşmamıştır. İmam Şafii'nin bu hadisle amel etmesi ne oluyor? Vacip oluyor bu sefer. Sahih olduğu ortaya çıkıyor hadis. Ama Ebu Hanife'ye bu husus gizli kaldığı için o kendi çapında mazurdur. İçtihad etmiştir Ebu Hanife. İçtihadından sevabını almıştır. İsabet ederse 10 sevap, bir rivayette 2 sevap. Hata ederse 1 sevap alır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İçtihad eden kimse için. Değil mi? Mesela böyle olunca Ebu Hanife kendisini kurtarır. Ama bunun Ebu Hanife'nin bu meselede yanıldığı anlaşıldıktan sonra hala Ebu Hanife'yi taklit etmek kimseyi kurtarmaz. İşte bu açıdan mezhepler kesürükler. Yani gibi büyük bir alimin hata etmiş olacağını söylemekten çekinen insanlar zoraki tevillerle işte Ebu Hanife'nin kabul etmediği hadisi reddetmeye çalışırlar bakarsın.
Öbür taraftan sahih geliyor.
Halbuki hadis sahih olduğu ortaya çıkmıştır. Mesela örnek Ebu Hanife rahimeullah üzüm dışında elde edilen sarhoşluk verici içkilerin ayette hamr diye geçiyor ya, hamr üzümden elde edilen içkiler için kullanılmış. Arap. Hamr kelimesi üzümden elde edilen şarap için kullanılmış. Ebu Hanife de diyor ki üzüm dışında başka bir maddede diyelim arpadan, diyelim elmadan, diyelim hurmadan elde edilen sarhoşluk verici içkinin sarhoş etmeyecek kadar miktarını içmekte sakınca yoktur demiş. Bunu niye söylüyor? Çünkü ona Ahmet bin Hanbel'in gerek Müsned'inde gerekse Kitab-ül Eşribe'de rivayet ettiği, aynı şekilde diğer sahih hadis kitaplarında da geldiği şekliyle sarhoş edici her şey hamırdır. Her sarhoşluk veren şey hamırdır ve hamrın zerresi de bir küpü de haramdır.
Aynen.
Hadis-i şerifi Ebu Hanife'ye ulaşmamıştır. Bu yüzden Ebu Hanife bu işte mazurdur. Hata ettiği için ona bir sevap vardır. Ama bunun hatasını Ebu Hanife'yi hatasız görmeye çalışan, hatta onu peygamberden de üstün gibi göstermeye çalışan, çünkü her beşer hata edicidir. Hata edicilerinde hayrıları tevbe edenlerdir buyuruyor hadis-i şerifte. Her beşer hata edicidir. Hata eder. Ama o kadar mübarekleştirilmiştir ki, o kadar üstünleştirilmiştir ki, gözlerde yüceltilmiştir ki, böyle bir zat hata etmez.
Anlamına geliyor.
Hatta tasavvuf cephesinde biraz daha farklıdır durum. Onların işte keşifle bir takım şeyleri esasına, künhüne vardıkları iddia edilir. Bunlar tamamen saçma sözler olduğu için bu konuya hiç girmiyoruz. Delilsiz, abartılmış şeylerdir. Fakat bu işte mesela orta yollu olmak lazım. Ebu Hanife böyle bir hata yaptı diye yerden yere vurmak en büyük insafsızlık olur. Veya işte mezhep mensubu bir alimi, ilim ehli bir kimseyi yerden yere vurmak bir Müslümana yakışmaz. Alimlere dil uzatmak hiçbir Müslümana yakışmaz. İlimle uğraşan kimselere, Allah için samimi bir gayrette bulunan insanlara bu şekilde aşağılayıcı şeyler söylemek şu hadisin tehdidi altına girer. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen ve alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyurulur. Ama bakın bu hadisi ölçülü anlamak, orta yollu anlamak, haddi vasat şöyle olur. Alimin hakkını tanımak demek, onu peygamberden de üstün mertebeye çıkarmak demek olmadığı gibi onu yerden yere vurmak demek de değildir. Alimin herkese hakkını vereceksin.
Her alimin alim, mesela Rabbani alim edinebilir miyiz burada?
Gazali de bir alimdir.
Uğraşmışlar ama böyle şifli gibi değişik.
Şimdi onların durumlarını biz Allah'a havale ederiz. Ama ortada bir yanlış var. Yanlış kimden gelirse gelsin yanlışı reddedilir. Yanlışı reddedilir. Evet. Şimdi İmam Gazali dersek, mesela İmam Gazali İhya-ı Ulumuddin'de evet bir sürü hatalı sözler var. O kadar çok ki, yani temizlemeye kalksan yapmış birisi. Allah rahmet eylesin, Cemalettin Kasimi diye bir alim İhya-ı Hulasa etmiş. Tilt halinde gelmiş. Yani zararlı, lüzumsuz pislikleri el sünnet itikad dışındaki şeyleri çıkarmış, tek cilt haline gelmiş. Bir ara Türkçe'ye de tercüme edilmiş bu. Bir kitap evinde görmüştüm ama o zaman almadık. Sonradan almanına pişman oldum. Tekrar gittiğimde satılmıştı o kitap. Cemalettin Kasimi İhya'yı öyle bir özetlemiş. İhya gerçekten güzel, istifade edilecek şeyleri bol olan bir kitap. Ama yanlış unsurlar da var.
İşte bilmedim.
İşte herkes bunu da ayırt edemeyeceği için bu tür kitaplar, yani sahihi uydurması hepsi birlikte olan İmam Gazali, Ebu Hamid Gazali hadis alimi değildi İhya'yı yazdığında. Hadis uzmanı değil. Zaten kendisi de bu mazeretini beyan ediyor. Ben hadis uzmanı değilim. O yüzden sahih olmayan bazı hadisler girmiş olabilir diyor. Hafız Iraki El-Muni An Hamlil Esfar diye asar bir de geniş bir şekilde iki tane kitap yazıyor. Bu her iki eserde de Gazali'nin İhya-ı Ulumuddin'de naklettiği hadislerin sahih olanlarını, olmayanlarını, işte hiçbir kitapta bulunmayan rivayetleri hepsini beyan ediyor da açıklıyor. İşte şunun kaynağı vardır, şunun yoktur, şu sahiptir, şu sahiptir diye açıklıyor. Ulumuddin'de uydurma hadislerin, sahih olmayan hadislerin bulunduğu inkar edilemez diyor. Vardır diyor yani. İmam Suyuti de bunu beyan ediyor.
Suyuti Gazali'den sonra mı yaşamıştı?
Tabii canım, Suyuti yenilerde.
Geldiğimde
İbn-i Teymiye'den de sonra Suyuti.
Sizlerle tanıştıktan sonra hocam, evet, ilk geldiğimde şey dedim. Yani bu adamlar herhalde farklı bir mezhepten. Dedim eğer öyleyse, hani mezhep şeyler, evet, varsa, bana mezhebi anlatacaklarsa ben gitmeyeceğim dedim. Hatta aşağıda sordum, sünneti en yakın mezhep hangisidir diye. Evet. Hatırlıyorsunuz hocam.
Biz ne demişiz?
Hanbeli mezhebinden.
He, şu dört mezhep içerisinde.
Dört mezhep içerisinde. Ana dedim, bunlar şeyci. Hanbeli mezhebinden.
Bunlar şeyci diyeceğim.
Şimdi soru o şekilde, o istikamette geldiği için cevap o istikamette olmuş.
Kesinlikle. Ben şimdi hani sen ne mezhebindensin diye bir adama tutup da sormak şey olur yani. Hı. Abes olur. Onun için sünnete en yakın hangisidir diye sorup onu almak, yani o cevabı almak için.
En çok sünneti kuşatan, evet, Hanbeli mezhebi, evet, olduğu için öyle demişiz ama şimdi Hanbeli mezhebinden de bizim bir sürü kabul etmediğimiz görüşler var. Yani şimdi bu dört mezhep içerisinde dördünün de yanıldığı hususlar var. Dördünün de haklı olduğu, isabet ettiği hususlar var. Birinin isabet edip üçünün isabet etmediği, üçünün isabet edip birinin isabet etmediği, ikisinin isabet edip ikisinin yanıldığı. Benim böyle meseleler çok. Biz bu işlerde neye bakarız? Kitap ve sünnet. Biz zaten her zaman bunu söyleriz. Mesela adres gösteririz biz. Biz herhangi bir mezhebe davet etmeyiz. Adres gösteririz. Adres de kitap ve sünnettir. O dört mezhebin kaynağı olan şey de budur zaten. Kaynağından alıyor bak Ahmet bin Hanbel. Ne Maliki, ne Beni, ne Evzai'yi, ne Süfyan'ı, Sevri'yi taklit etme diyor. Bunların aldığı yerden al diyor Ahmet bin Hanbel.
Çok büyük bir silkeli şöyle, çok büyük bir uyanış olmalı.
Cümlemizden. Şimdi Gazali'den bahsediyorduk. İmam Gazali tasavvufa, işte felsefe ve kelamla uğraştıktan sonra tasavvufa yöneliyor. Tasavvuftan sonra da selef yoluna yöneliyor. Önceki itikatlarını temizliyor. Mesela El İktisat Fil İtikat diye bir kitabı vardır onun. O kitap tamamen Eşari Akidesi üzerinedir. Veya Maturidiye'ye yakın Eşari Akidesi üzerindedir. Ama İlcamul Avam An İlmil Kelam diye bir eseri var. Ömrünün sonlarına doğru yazdı. Bu selef yoluna döndüğünün ispatıdır. Bende var o kitap. Nasıl iman etmişse onları delilleriyle açıklıyor. En doğru yol selefin ki anlaşıldı diyor yani bu hal diliyle.
Kendi içinde anlaşılmış ya.
Yani dolayısıyla İmam Gazali de tevbe etmiştir. İnşallah öyledir. Yani elimize ulaşan bilgiler bunu gösteriyor. Son yazdığı kitap bunu gösteriyor. İmam Suyuti de aynı şekilde. Mesela İmam Suyuti de tasavvufa bulaşmıştır. Tasavvufa düşünü zannetmiştir. Şeyh olmuştur. Şeyh olunca bak düşünün. Şeyh olduğu, şeyh olarak atandığı dergahta sufilerin sünnete aykırı bir takım hareketlerine karşı çıkıyor. O sufiler tutuyor, sultana şikayet ediyorlar İmam Suyuti'yi. Sürgün ediyor Suyuti.
Kendi müritleri mi sürdü?
Kendi müritleri tarafından sürgün ediliyor. Yani sünnete yönlendirdiği için. Düşünün yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe validemize söylediği şu sözü düşünün. Şayet kavmin cehaletten, cahiliye kirlerinden yeni çıkmış olmasalardı Kabe'yi yıkar, İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu temeller üzerine tekrar bina ederdim diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi yıksa o esnada yine İslam olan o kimseler, cahiliyetten yeni çıkmış kimseler bunu kaldıramayacaklardı. Ediyor bazı şeyler.